Ayrım 28. Anlatmak için yaşamak. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 245. Bu iş epey kasvetli bitti. Biri lisenin kütüphanesinde sergilenen tabutun camının buğulandığını görmüş. Alvaro Ruiz Torres, ailenin isteğiyle tabutu açınca gerçekten içinden buğulanmış olduğunu gördü. El yordamıyla böyle yalıtılmış bir kutuda oluşan buharın nedenini ararken, parmaklarının ucuyla hafif bir baskı uygulayınca kadavradan insanın kanını donduran bir inilti koptu. Bunun üzerine aile oğullarının canlı olabileceği fikriyle dehşete kapıldı. Doktorun solunum yetmezliği nedeniyle ölüm anında ciğerlerinde kalan havanın göğse yapılan basınçla dışarı çıkmasının bu sesi yarattığını açıklaması gerekti. Bu tanının yalınlığına karşın ya da böylesine yalın olduğu için bazılarında onu canlı canlı gömdükleri korkusu kaldı. İşte bu ruh haliyle annemleri eğitimime devam etmemem konusunda yumuşatmaya kararlı olarak 4. yıl tatiline çıktım. Görünmez bir yağmur altında indim Sucre'ye. Limanın mendireği özlemlerimdekinden farklı göründü gözüme. Meydan da belleğimdekinden daha küçük ve çıplaktı. Kilise ve gezinti yolu budanmış badem ağaçlarının altında kimsesiz görünüyordu. Sokaklardaki renkli çelenkler Noel'in gelişini muştuluyorsa da bu bende önceki duygulanmalarımı yaratmadı. Mendirekte şemsiyeleriyle bekleyen bir avuç insanın kim olduğunu çıkartamadım. Ta ki biri yanımdan geçerken karıştırmam mümkün olmayan bir ton ve vurguyla "Mesele ne?" diyene kadar. Babamdı. Kilo kaybından solgun ve ufalmış görünüyordu. Genç bir adamken uzaktan bile tanınmasını sağlayan beyaz keten takımı yoktu üzerinde. Bir ev pantolonunun üzerine kısa kollu tropikal desenli bir gömlek giymiş, başına tuhaf bir kasket takmıştı. Yanındaki kardeşim Gustavo'yu da 9 yaşının büyüme hamlesi nedeniyle tanıyamamıştım. Neyse ki ailem yoksulluğun girişimci ruhunu kaybetmemişti de erken yenen akşam yemeği sanki bana buranın evim olduğunu ve başka evim olmadığını bildirmek amacıyla hazırlanmıştı. Masadaki iyi haber kız kardeşim Ligia'nın piyango kazanmasıydı. Kardeşimin anlattığına göre hikaye annemin düşünde babasının Arakataka'daki eski evi soymaya yeltenen bir hırsızı suçüstü yakalayıp havaya ateş ettiğini görmesiyle başlamış. Annem alışkanlık olduğu üzere düşünü kahvaltı masasında anlattıktan sonra tıpkı dedemin tabancasına benzeyen 7 rakamıyla biten bir bilet alınmasını önermiş. Annem ödül parasıyla ödemeye söz verdiği veresiye bir bilet almış. Sonra o sırada 11 yaşında olan kız kardeşim Ligia babamdan hiçbir şey çıkmayan biletin parasını ödemek üzere 30 centavo istemiş ve bir 30 centavoyu da bir sonraki hafta için yine aynı tuhaf numaralı bileti almaya harcamış. 0-207. Kardeşim Luis Enrique, Ligia'yı korkutmak için bileti saklamış ama ertesi pazartesi kardeşim piyangoyu kazandığını haykırarak çığlık çığlığa eve daldığında kendisi daha beter korkmuş. Çünkü muzurluk yapayım derken bileti nereye koyduğunu unutmuş ve çılgın gibi ararlarken dolapları sandıkları boşaltıp evin altını üstüne getirmişler. Salondan tuvaletlere kadar el değmedik yer bırakmamışlar. Kabalistik ödül bedeli tüm bu öykünün en kaygı uyandırıcı yanıydı kuşkusuz. 770 pezo. Kötü haberse annemlerin Luis Enrique'yi Medellin'deki Fontidueno ıslah evine gönderme hayallerini gerçekleştirmeleriydi sonunda. Oranın söz dinlemez evlatlar için bir okul olduğuna ikna olmuşlardı. Ama aslında son derece tehlikeli, genç suçluların topluma kazandırılması için bir hapishaneydi. Babam bu konuda son kararını ele avuca sığmaz oğlunu eczanenin bir alacağını tahsil için bir müşterisine göndermesiyle vermiş. Çünkü kardeşim alacak bedeli olan 8 pezoyu babama vermek yerine büyük ustalıkla çalmayı öğrendiği iyi cins bir tiple satın almış. Babam müzik aletini evde keşfedince kardeşime hiçbir şey belli etmemiş ve ona 8 pezoyu sormaya devam etmiş. Kardeşim de her keresinde dükkan sahibinin ödeyecek parası olmadığı yanıtını vermiş. Aradan 2 ay geçtikten sonra bir gün Luis Enrique babamı gizlice aldığı tiplesiyle doğaçlama bir şarkı söylerken bulmuş. "Bak elimdeki tipleye tam 8 pezo değerinde." Babamın bu işin aslını nasıl öğrendiğini ya da oğlunun bu halden anlamaz numarasına neden baştan ses etmediğini hiçbir zaman öğrenemedik. Ama oğlan annem kocasını yatıştırana kadar evden toz olmuş. Ondan sonra babamın ağzından Luis Enrique'yi Medellin'deki istila evine göndereceği tehditleri duyulur oldu. Ama kimse aldırmadı. Çünkü beni de Osano'daki manastıra göndermekten söz ederdi. Cezalandırmak için değil de evde bir rahip bulunmasının şerefine. Neyse ki bu fikrini unutması gerçekleştirmesinden daha hızlı oldu. Sanırım tiple bardağı taşıran son damlaydı. İsla evine girmek için bir çocuk yargıcının kararı gerekliydi. Ama babam bu eksikliği arkadaş çevresinde çözümledi ve Medellin başpiskoposu Monsignor Garcia Benitez'den bir öneri mektubu aldı. Luis Enrique iyi huyluluğunu bir kez daha gözler önüne sererek alınıp götürülmesine sanki bir partiye gidermişçesine muzaffer bir havayla izin verdi. Onun olmadığı bir tatilin tadı yoktu. Sihirli terzi ve usta tiple çalgıcısı Filadelfo Velilla'ya ve elbette Üstad Valdez'e bir profesyonel gibi eşlik edebilirdi o. Zenginlerin dans partilerinden çıktığımızda kaçak acemi kuşlar parkın karanlıklarında her türlü kötü niyetle üzerimize üşüşürlerdi. Bir keresinde onlardan biri olmayan ama bana öyle gibi gelen bir kıza benimle gelmesini önerince gelemeyeceğini çünkü kocasının evde uyuduğunu söyleyerek bana mantık örneği bir yanıt vermişti. Ama 2 gece sonra haftada 3 kez kocası evde olmadığında çalmadan içeri girebilmem için sokak kapısının kol demirini takmayacağını söyledi. Adını da soyadını da hatırlıyorum ama onu o zamanki gibi çağırmayı yeğlerim. Nigromanta. Noel de 20 yaşını dolduracaktı. Etiyopyalılar gibi bir profili ve kakao teni vardı. Yatağı neşeli, doyumu taşlı ve ızdıraplı, aşk işgüdüsü bir insanoğlundan çok girdaplı bir ırmağa yaraşır nitelikteydi. Kocasının tıpkı Juan Breva gibi dev bir bedeni ve çocuk sesi vardı. Ülkenin güneyinde polis memuruydu ve atış talimi yapmak için liberalleri avladığı gibi tatsız bir ünün sahibiydi. Kartondan bir bölmeyle ikiye ayrılmış, bir kapısı sokağa, öteki mezarlığa açılan bir evde yaşarlardı. Komşuları mutlu dişi köpekler gibi çığlıklar atarak ölülerin huzurunu bozduğundan şikayet ederlermiş. Ama bana kalırsa, ne kadar çok bağırırsa, ölüler onun bu çığlıklarıyla rahatsız edilmekten o kadar mutlu olmalıydılar. İlk hafta sabaha karşı saat 4'te evden kaçmam gerekti. Çünkü tarihte yanılmıştık ve polis memuru her an geri dönebilirdi. Mezarlığa bakan kapıdan bataklık yakamozlarına ve ölüsever köpeklerin havlamalarına çıktım. Kanalın üzerindeki ikinci köprüde yanımdan geçene kadar kim olduğunu çıkartamadığım dev gibi bir cüssenin yaklaştığını gördüm. Çavuşun ta kendisiydi ve 5 dakika daha gecikseydim beni kendi evinde yakalayacaktı. İçten bir sesle "Günaydın beyaz çocuk" dedi. Hiç de inandırıcı olamadan "Tanrı sizi korusun çavuş" yanıtını verdim. Sonra ateş istemek için durdu. Kibritin sabah rüzgarında sönmemesi için çok yakınında durarak isteğini yerine getirdim. Sigarasını yaktıktan sonra biraz uzaklaşıp "Öyle bir orospu kokuyorsun ki olacak gibi değil" dedi. Korktuğumun başıma gelmesi sandığım kadar uzun sürmedi. Çünkü ertesi çarşamba yine uyuyakaldım ve gözlerimi açınca rakibimin sakince yatağın ayak ucundan bana baktığını gördüm. Öylesine korktum ki nefes almaya devam edebilmek için çaba göstermem gerekti. Nigromanta da uyanmış, araya girmeye çalışıyordu. Ama kocası tabancasının namlusuyla onu uzaklaştırdı. "Sen karışma" dedi. "Yatakta sadakatsizlik kurşunla halledilir." Tabancayı masanın üzerine koydu, bir şişe şeker kamışı romu açtı, karşılıklı oturup hiç konuşmadan içmeye koyulduk. Ne yapacağını kestiremiyordum ama beni öldürmeye niyeti olsaydı bu kadar oyalanmayacağını umuyordum. Bir süre sonra Nigromanta bir çarşafa sarılmış halde neşeli bir tavırla ortaya çıktı. Ama kocası silahını ona doğrultarak "Bu erkek işi" dedi. Kadın olduğu yerde sıçrayıp karton bölmenin arkasına saklandı. Dışarıda fırtına başladığında ilk şişenin dibini görmüştük. İkincisini açtı, tabancayı kendi şakağına dayayarak buz gibi gözlerle bana baktı. Sonra dibine kadar tetiği çekti ama kuru sıkıydı. Bana silahı uzattığında ellerinin titremesini ancak kontrol edebiliyordu. sıra sende dedi. İlk kez elime bir silah alıyordum. O kadar ağır ve sıcak olmasına şaşırdım. Buz gibi bir ter döküyordum. Midem alev alev bir köpükle doluydu sanki. Bir şey söylemek istedimse de sesim çıkmadı. Ateş edemedim. Bunun yakayı sıyırmak için tek fırsatım olduğunu bile farkına varmadan silahı ona geri verdim. Ne oldu, donuna mı doldurdun dedi keyifli bir aşağılamayla. Bunu gelmeden önce düşünecektin. Sert erkeklerin de sıçtıklarını söyleyebilirdim ama böyle ölümcül şakalar yapacak kadar taşaklı olmadığımı fark ettim. Bunun üzerine tabancanın topunu açarak içindeki tek kapsülü çıkardı ve masanın üzerine fırlattı. Boştu. Hissettiğim rahatlama değil, aşağılanmaydı. Yağmur dörtten önce hafiflemişti. İkimiz de gerilimden öylesine bitip tükenmiştik ki bana ne zaman giyinme emri verdiğini hatırlamıyorum. Düelloya yakışan bir ağırbaşlılıkla yerine getirdim. Dönüp de oturduğumda ağlayanın o olduğunu gördüm. Doya doya hiç çekinmeden, sanki gözyaşlarını göstermek istercesine ağlıyordu. Sonunda elinin tersiyle gözlerini sildi, burnunu iki parmağın arasına alarak sümkürdü ve ayağa kalktı. ''Neden buradan canlı çıktığını biliyor musun?'' diye sordu. Sonra kendi sorusuna kendi yanıt verdi. Çünkü 3 yıl boyunca kimsenin çaresini bulamadığı berbat bir bel soğukluğundan beni baban iyileştirdi de ondan. Bir erkek gibi omzuma vurarak beni sokağa itti. Yağmur devam ediyordu. Kasabayı sel götürüyordu. Öyle ki hala canlı olmanın şaşkınlığıyla dizlerime kadar gelen su akıntısının içinde ilerledim. Annemin bu karşılaşmadan nasıl haberi olduğunu bilmiyorum ama sonraki günler gece dışarı çıkmamam için inatçı bir kampanya yürüttü. Bana da babama yaptığı gibi pek işe yaramayan aklımı başka yere çekme yöntemleri uyguluyordu. Giysilerimi evin dışında çıkarıp çıkarmadığıma ilişkin işaretler arıyor, ortada öyle bir şey yokken parfüm kokusu alıyor, kocasının da oğullarının da sindirim aşamasında aşk yapmayacaklarını olan batın inancıyla evden çıkmadan önce bana ağır yemekler yediriyordu. Bir gün artık beni evde tutacak bahanesi kalmadığında önüme oturup şöyle dedi. Söylediklerine göre bir polisin karısıyla işi pişirmişsin ve adam kafana bir kurşun sıkmaya yemin etmiş. Annemi bunun doğru olmadığına ikna etmeyi başardım. Ama dedikodu devam etti. Nigromanta yalnız olduğuna, kocasının uzakta görevli olduğuna ve onu bir süredir görmediğine dair bana haber gönderdi. Adamla hiçbir zaman karşılaşmamaya özen gösterdim. Ama ne zaman beni uzaktan görse hem tehdit hem de uzlaşma olarak yorumlanabilecek bir el işareti yapardı. Ona en son bir sonraki tatilimde fena içtiğimiz bir gece rastladım ve bana bir bardak sert rom ikram edince geri çeviremedim. O zamana kadar beni içe dönük bir öğrenci olarak kabul eden öğretmenlerim ve arkadaşlarımın 5. yılımızda Carlos Martin döneminin resmiyetten uzak havasında serpilen lanetli bir şair olduğum izlemine hangi hayallerin sonucunda kapıldıklarını bilemiyordum. Acaba bu imgeye daha fazla uyum sağlayabilmek için mi 15 yaşında lisede sigaraya başladım? İlk deneyim korkunçtu. Gecenin yarısını banyonun zemininde kendi kusmuğuma bulanmış ızdırap çekerek geçirdim. Bitmiş bir halde sabaha ettim ama nedense tütünün akşamdan kalmalığı beni iteceğine içimde içmeye devam etmek için dayanılmaz bir arzu uyandırdı. İşte böylece tütün tiryakiliğim başladı ve öyle bir noktaya vardı ki ağzım dumanla dolu olmadan tek bir cümle bile düşünememeye başladım. Lisede yalnızca teneffüslerde tütün içmemize izin vardı. Ama ben aşermemin üstesinden gelebilmek için her ders 2-3 kez tuvalete gitmek için izin istemeye başladım. Böylelikle iş günde 20 sigaralık 3 pakete kadar vardı. Gecenin uzayışına göre 4.sünü açtığım da olurdu. Liseyi bitirdiğim bir dönemdi. Boğazımın kurumasından ve kemiklerimin ağrısından delirecek gibi olarak sigarayı bırakmaya karar verdim. Ama 2 gün dayanabildim. Calderon öğretmenin giderek cesurlaşan ödevleri ve beni neredeyse okumaya zorladığı kuramsal edebiyat kitaplarıyla birlikte düz yazı konusunda elimin çözülmesinde sigaranın payı var mı bilmiyorum. Şimdi yaşantımı gözden geçirdiğimde, Binbir Gece masallarıyla yaşadığım şaşkınlığın ardından okuduğum onca öyküye karşın o zamanlar bu konudaki algımın ilkel olduğunu görüyorum. Öyle ki Şehrazat'ın anlattığı masalların onun zamanında gündelik yaşamda gerçekten oluştuğunu ama sonraki nesillerin inançsızlığı ve ödlek gerçekçiliği nedeniyle meydana gelmez olduklarını düşünmüştüm. Bu nedenle de öykü yazarı okurlarını inandırabilmeye muktedir değilse kentlerin ve dağların üzerinde bir halı ile uçulabileceğine ya da Cartagena de Indias'tan bir kölenin 200 yıl bir şişenin içinde hapis yaşayacağına zamanımızda kimsenin yeniden inanacağını düşünemiyordum. Ezbere öğrendiğim edebiyat dersleri hariç öbürlerini astım. Hepsinde tek bir rol oynuyordum zaten. Ölesiye sıkılıyor, işleri şansa bırakıyordum. Her konunun püf noktasını hissedebilmemi sağlayan bir içgüdüm vardı. Geri kalanları çalışmamak için öğretmenleri en çok neyin ilgilendirdiğini bir kahin gibi tahmin ediyordum. Beni duygulandırmayan, benim olmayacak bir hayatta hiç işime yaramayacak konulara neden aklımı ve zamanımı feda etmem gerektiğini anlayamıyordum aslında. Öğretmenlerimin çoğunun bana sınavlarımdan çok edepli tavrım nedeniyle not vereceklerini düşünmeye cesaret edebiliyordum. Beni kurtaran, beklenmedik yanıtlarım, çılgın kuramlarım, mantıksız yaratımlarımdı. Başa çıkamayacağımı sandığım akademik heyecanlar içinde 5. yılımı bitirdiğimde kendi sınırlarımın da farkına vardım kuşkusuz. O zamana kadar lise eğitimim mucizelerle döşeli bir yol olmuştu. Ama yüreğim 5. yılın sonunda beni aşılmaz bir duvarın beklediği konusunda uyarıyordu. Hiç allanıp pullanmamış haliyle gerçek, akademik bir kariyer için irademin, gönülden duyulan bir arzumun, düzen, para ve imlamın olmadığıydı. Şöyle desek daha iyi, yıllar uçup gidiyordu ve benim içimde ne olacağıma ilişkin en küçük bir fikir bile yoktu. O bozgun döneminin bile bana yararlı olduğunu anlamam içinse köprülerin altından çok sular akması gerekecekti. Çünkü bir yazarın işine yaramayacak bir şey ne bu dünyada vardır ne de ötekinde. Ülkenin gidişatı da iyi değildi. Tepkici muhafazakarların vahşi muhalefetine boyun eğen Alfonso López Pumayero 31 Temmuz 1945'te başkanlıktan istifa etti. Başkanlık döneminin son yılı için Kongre Alberto Leras Camargo'yu atadı. Huzur veren sesi ve kendine özgü bir metinle yaptığı görevi devralış konuşmasıyla Leras yeni bir seçim dönemine giren ülkedeki heyecanı yatıştırmak gibi hayali bir işe de soyunmuş oldu. 28. ayrımın sonu. Sayfa 253.